TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Nurşen Gazi, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçekte kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur. Umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Canın çok sıkkın, her şey sana zor geliyor olabilir. Bugün aşkın bitmiş, o seni terk edip gitmiş olabilir. Sanki sen hiç bilmediğin bir kaos içindesin, kim bilir. Günlerin getirdiği, senin yitirdiklerin, sanki hiç umut yok. Çok yorgunsun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Bugün duyduğun haberler sana utanç veriyor olabilir. Bugün din ve petrol uğruna cinayetler işleniyor olabilir. Mostar köprüsü çökmüş, ne retva ne kadar üzgün, kim bilir. Günlerin getirdiği açlık ve gözyaşı, insan hep umut eder, biliyorsun bunu.
Engeli aşanlar. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün. Hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir demiş. Daha çok masallarından tanıdığımız ünlü yazar Andersen. Bu sözün doğruluğunu kanıtlayan birçok yaşam öyküsünü okumuşsunuzdur ya da benzer öykülere tanık olmuşsunuzdur. Bir yaşam öyküsünden çok bir başarı öyküsüdür bu öyküler. İbret alınacak, örnek gösterilecek. Diyelim görme engellisiniz, daha 1-0 yenik başlamışsınızdır hayata. Görenlere zor gelmeyen, hatta sıradan gelen eylemler sizin için aşılması zor engellerdir. Herkesin gittiği okullara gidemezsiniz. Okuduğu kitapları okuyamazsınız. Karşıdan karşıya geçmek, bir otobüse binmek, en sıkıntılı dakikaları yaşatabilir sizi. Hele de spor yapmak, çarpmadan, düşmeden koşmak, hatta yürümek problemken, spor yapmak aklınızın ucundan bile geçmez görme engelli biriyseniz. Hep size destek olacak bir ses, bir el ararsınız yanı başınızda. Engelli olmayı kabullenmiş, ben yapamam, ben başaramam fikrini beyninize, bedeninize, ruhunuza yerleştirmişsinizdir bir kez. Böyle bir sabit fikre kapılıp kalmışsanız eğer yaşamaktan çok ömür doldurmayı hissetmişsinizdir. Tıpkı hiçbir engeli olmamasına rağmen kendinde başarma gücünü görmeyen kişiler gibi. Ne demişti Andersen? İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün. Hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Bu sözün doğruluğunu kanıtlayan bir konuğumuz var şu anda telefon hattımızın öbür ucunda. O yollara ve dağlara sevdalı. Sayın Necdet Turhan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, herkese merhaba.
Sayın Turhan, iyi ki bize o notu gönderdiniz, yoksa karşılaşamayacaktık.
sağ olun. Bu program yapıyor olmanız nedeniyle böylesi programı bir görme engelli olarak sizi kutluyorum.
Estağfurullah.
Estağfurullah.
Belki işin açıkçası biz de engellerimizden birini yok etmeye, silmeye çalışıyoruz böylelikle. Asıl engelli olan biz baktığımızda işin açıkçası kendimizi görüyoruz.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aslında engellere ilişkin toplumda bütüncül bir bakış gerekiyor. Yani engellerin özel rehabilitasyonu gerektiği kadar toplumunda sosyal rehabilitasyonu gerekiyor. Ancak bu şekilde sorunların çözülmesi mümkün. Ben engelliye ilişkin sorunların çözülmesi için öncelikle pozitif bir kültürün engelliye bakış anlamında, engellere bakış anlamında yeni pozitif bir kültürün oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bize de düşen roller var, sizlere de düşen roller var. Dilerim bu bilinç yaygınlaşır.
Çok istiyoruz çünkü amacımız, amaçlarımızdan biri ya da birçok insanla, birçok sesle, öyküyle karşılaşmak ve tanışmak. Örneğin siz bize engellikosu@trt.net.tr adresinden ulaştınız yanılmıyorsam.
Evet.
Oysa telefon numaramızı da vereceğiz yine programımız içinde. Aha. Mektup adresimizi de duyuracağız. Hı-hı. Bu bir zincir olsun istiyoruz. Birbirimizi tanıyalım, anlayalım ve karşılaşalım, görelim ki sorunlarımızı daha net ortaya çıkartalım.
Dilerim.
Biraz kendinizden bahsettiniz ama daha çok anlatır mısınız? Necdet Turhan kimdir? Bu pozitif yaşamla, rehabilitasyonla ilgili beklentileri nelerdir? Hı hı. Nedir hayattan beklediği?
Şimdi öncelikle ben genel bir tanıtım vereyim. Bursa Nilüfer Belediyesi Engeller Danışma Masası'nda çalışıyorum ben. Yani Bursa'dan yaşamımı sürdürüyorum. 1994 yılında ODTÜ Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldum. Özel uğraşım spor benim. ODTÜ'nün armağanı spor. Dağcılık ve atletizmle ilgileniyorum kendi çapımda. Uzun bir öykü, dağcılık anlamında, atletizm anlamında neler yaptığım, nasıl başladım. Fakat şu kadarını söyleyebilirim ki her iki alanda da kendine özgü sorunlarla karşılaştım. Çünkü naçizane Türkiye'de ilk dağcılığa soyunan, ilk maraton koşmaya soyunan görme engelliyim ben. Hiç görmüyorum, total körüm literatüre göre. Bu anlamda sorunlar oldu okulda, fakat aşama aşama bu sorunları çözdük. Şu anda ODTÜ Dağcılık ve Kız Sporları Kolu Onur üyesiyim. Bir taraftan da maraton yaşamımı sürdürüyorum. Türkiye'nin değişik dağlarına tırmandım. İki kez Ağrı oldu. 2002 yılında 5137 metre olan Ağrı'nın zirvesine ulaştım. Yine 2002 yılında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından New York'a gönderildim ve Türkiye yurt dışında temsil eden ilk görme engelli maratoncu olma onurunu elde ettim. Şu anda dağcılık ve atletizm olarak İki kolda spor yaşamım devam ediyor. Bu kullara hayli ısındım. Çıkmayı da hiç şey düşünmüyorum. Tüm engelli arkadaşlara kendi çaplarında yapabildikleri oranda sporu öneriyorum.
Evet.
Güncel bir projem var. Aslında güncel diyorum. Sürekli güncelliğini koruyor. Özünde küresel bir proje. New York Maratondan döndükten sonra 5 kıtada 5 maraton koşmayı, 5'te zirve çıkışı yapmayı önüme koydum. Bunların şu anda maraton kategorisi sürüyor. 4 kıtayı koştum. En son Sydney Maratonu'nu koştum. 2006 yılı 17 Eylül günü Avustralya kıtası bitti. Şimdi kısmetse 16 Şubat'ta da son etap olan Afrika kıtasını koşacağım. Mısır'ın Luxor kentinde bir maraton var.
Evet.
42 kilometrelik bir full maraton. Orayı da koştuğumda 5 kıtada 5 maratonu tamamlamış olarak dağ etaplarına başlayacağım. Dağ etabı olarak da önüme koyduğum ilk hedef 5895 metre olan Kilimanjaro dağı. Özetle böyle böyle bir panorama vereyim yaşamıma dair. Yani bir görme engelli sporcu olarak ve Bursa Nilüfer Belediyesi Engeller Danışması'nda çalışan bir memur olarak yaşamımı sürdürüyorum.
Necdet Turhan olarak. Nasıl başladı maraton ve dağcılık? Sizi nasıl karşıladılar bu spora yöneldiğinizde? Spor çevreleri nasıl karşılıyor? Gittiğiniz yerlerde ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz?
Vallahi şu anda genelde tepkiler pozitif. ODTÜ dağcılık koluna geldiğimde orada bir miktar arkadaşlar çekinceli yaklaştılar. Şimdi ben sonradan görme engelli oldum 23 yaşında. Öncesinde dağları, doğayı bir miktar biliyordum. O motivasyonla o güzellikleri tekrar yaşayabilmek için ODTÜ'yü kazandığımda dağcılık koluna gitmeyi bir hedef olarak önüme koymuştum. Dağcılık koluna gittim. İşte ilk Elma Dağı yürüyüşü yapılıyor. Elma Dağı yürüyüşüne bir arkadaşın kolunda katıldım. Fakat ardından gelen etkinliklere beni almadılar arkadaşlar. Bir görme engelli olduğum için çekinceli yaklaştılar. Örneğin ben şu sözü hiç sevmem. Bence herkes sözcük dağarcığından çıkartmalı. Yapamazsın kelimesini. Bana yapamazsın dediler. Fakat hiç kimse de ya bu arkadaşın motivasyonu var görmüyor ama dünyada bu işi yapanlar var mı? Yapabilir mi? Diye soruyu sormadılar. Ben kol deyimiyle önümün kesilmesinden rahatsız olmadım. O yıl koşulara devam ettim. Bu arada ODTÜ Dağcılık Sporları kolunda da dağcılık antrenmanlarına giderken atletizme başlamış oldum. Akabinde ertesi yıl koldan uzaklaşmadığım için, antrenmanlara devam etmiş olduğum için arkadaşlar beni tanıdılar. Ertesi yıl aşama aşama sorunları çözdük. Ve Ilgaz'da kendi dağcılık tekniğim oluştu tesadüfen. İki baton kullanarak bir çan sesine konsantre olup ben dağda yürüyorum. Gerektiği yerde kendi çapımda ip kullanabiliyorum. İp olanağından yararlanıyorum. Bu arada dağda nasıl yürüdüğümü söyledim. Koşarken de hiç görmediğim için yanımda muhakkak bir kılavuz sporcu oluyor. O kılavuz sporcuyla aramızda kısa bir ip tutuyoruz. Özetle sorunlar oldu. Bir miktar halen de devam ediyor. Fakat pozitif bakmaya çalışıyorum. Yani sorunları nasıl çözebilirim, nasıl yapabilirim şeklinde evet. bakmaya çalışıyorum ve yöntem bulmaya gayret ediyorum.
Sayın Turhan, dinleyicilerimize yabancı gelebilir. İki baton kullanarak dediniz, bu birincisi.
Evet.
Ve koşarken bir başka arkadaşınız size rehberlik ediyor, iple
evet.
bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu konuda acaba bir uyarı aldınız mı? Yani hani bu şekilde olmaz diye bir sorun ya da bir sıkıntı yaşadınız mı?
Hayır, yaşamadım. Zaten bunlar deneme yanılmayla bulunan şeyler. Çok ilginçtir. Ben ODTÜ'deyken bir arkadaşın kolunda yine koşuyordum. İp tekniği daha sonra Bursa'ya döndüğümde mezun olduktan sonra Atatürk Stadyumunda kendiliğinden oluştu. 2005 yılında Japonya'da Dünya Körler Maratonu'na katıldım. Baktım bütün total körler bir ip yardımıyla koşuyorlar. Yani deneme yanılmayla buldum. İp konusunda böyle olmaz diyenler olmadı, destekleyenler oldu. Fakat dağcılık ayrı bir olay. Dağcılıkta tabii hep kuşkuyla yaklaşıldı. Ta ki ben kendimi ispatlayıncasıya değin. Örneğin ağrıya çıktıktan sonra, ağrının zirvesine ulaştıktan sonra bir görme engelli dağcı portresi olarak arkadaşların kafasında yerli yerine oturdum.
Batonu bir de açıklayabilirsek.
Batonlar şöyle, bildiğimiz iki tane slalom kayak batonu ve önümde arkadaşın elinde ya da sırt çantasına taktığımız bir pirinç çan. Bu batonlar sayesinde ben dengemi sağlıyorum ve o pirinç çana konsantre olup devam ediyorum. Yalnız şöyle bir avantajım var. Yani ben önceden gördüğüm için kafamda dağlara ilişkin, doğaya ilişkin hazır zihin fotoğraflarım var. O yüzden böyle bir altyapı üzerinden dağcılığı yapıyorum. Mesela görme engelli arkadaşlardan bana soranlar oluyor, nasıl dağcılık yapabiliriz diye. Ben dağcılığı önermiyorum, yani geçmişi olmayan arkadaşlar için ya da önerme gibi bir sorumluluk altına girmek istemiyorum. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın şeklinde. Fakat atletizmi öneriyorum. Yani atletizmi yapması bir kılavuz sporcu bulduktan sonra görmeyen bir arkadaşın gayet mümkün.
Size kattığı, yaşamınıza kattığı enerji, o pozitif bakış nedir? Ne sağladı size hem maraton hem de dağlara tırmanmak?
Vallahi çok şey sağladı. Şu anda yaşam tarzı oldu diyebilirim. Doğaya çıkmayı, özellikle de kentte en az haftada 3 gün koşmayı yaşamımdan çıkarttığımda herhalde çok sıkıntılanırım. Yani sporun herkese katkısı büyük de engellilere bence katkısı daha da büyük. Her şeyden önce kimyasal anlamda vücudunuza yenilenme oluyor.
Evet.
Hormonal anlamda biliyorsunuz spor yapınca bir takım pozitif hormonlar, endorfin, serotonin olarak adlandırılan bir takım pozitif hormonlar açığa çıkıyor. Yaşamınız doluyor. Bir de şu çok güzel, tabii herkes için çok güzel de engelliler için bence daha da güzel. Programım var. Yani spor içerikli de olsa bir programım var. O program doğrultusunda bir yaşam tarzı oluştu. İşte önüme bir küresel hedef koydum. Belki gerçekleşmeyebilir de, yani ben şimdi maratonları bitiriyorum inşallah. Dağlar maliyeti yüksek ya da farklı sorunlar olabilir. Dağlar gerçekleşmeyebilir. Yani 5 kıtada 5 maraton 5'te zirve bitmeyebilir ama önemli olan bu hedefe yüzümü dönmüşken bende oluşturduğu yaşam tarzı diye düşünüyorum. Bir de yeri gelmişken şunu da belirteyim. Bir olasılık benim 5 kıtada 5 maraton 5'te zirve projemin dünyada da ilk olma potansiyeli var. Zira literatürde şu ana değin böyle bir projeyi gerçekleştirmiş bir diğer görme engelliye rastlayamadık.
Galiba bir de kitap hazırlığına girmek zorundasınız. O gözüküyor ufukta belki.
Vallahi,
de.
İnşallah.
İzlenimleriniz, deneyimleriniz yer alacak. Necdet Turhan, siz çok olun ve bize lütfen sözcüklerinizi göndermeye devam edin.
Sağ olun.
Bizim için iyi bir rehber olacaksınız.
Sağ olun.
Bütün bu konuşmalardan yola çıkarsak galiba engel konusunda birinci sırada en büyük engel korkularımız. Onları aştıktan ve onları yok etmenin ardından pek fazla bir şey kalmıyor geriye.
Tabii engelliler bence korkmamalılar. Medeni cesaretlerini ve zekalarını kullanmalılar. Benim bir sloganım var. Zaten 5 kıtada 5 maraton 5'te zirve projemi o slogan başlığı altında sürdürmeye çalışıyorum. Engelimiz bize engel değil. Bütün engeller aşılabilir. Yeter ki rasyonel bir şekilde hareket edelim. Bizler için gerekli süreçlerden geçelim, toplumla karşılıklı iletişim kuralım. Tabii bizim rehabilitasyonumuz kadar toplumun da sosyal rehabilitasyonu gerekiyor. o mesajı da topluma bir şekilde iletmiş olalım.
Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için, yine karşılaşmak, birlikte olmak
ben
dileğiyle.
Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için, sağ olun.
Estağfurullah, zaman sadece size ait, yeter ki katılın. Örneğin haftaya çarşamba günü engelli koşuda hukuk köşesinde Cafer Tüzün bizimle birlikte olacak. Sizden sorular bekliyoruz. 444-2401, 411-42-69, 232 İzmir'in alan kodu, elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr. Sorularınızı bugünden itibaren lütfen oluşturunuz sevgili dinleyiciler. Çünkü zamanı iyi değerlendirmek amacımız, sizden gelen eleştiriler doğrultusunda oluşturmak istiyoruz programımızı, biliyorsunuz.
Engel dinlemez.
Gerçekten haklısınız. Çok şeyi unutuyoruz. Ama galiba yaşam yoğunluğu da belki de telaş da buna neden oluyor. Ne dersiniz Sayın Kütahyalı?
Sanıyorum.
Heyecan yani, biraz galiba.
Yaş söz gelimi benim açımdan artık 70'ten yemeye başladım. 71'in içindeyim şu anda.
Daha yeni başlıyorsunuz ama 70 yolun yarısı, değişiyor her şey zamanla birlikte. Sevgili dinleyiciler, özür diliyorum sözünüzü kestim. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Profesör Önder Kütahyalı, bir müzik yazarı Sayın Kütahyalı. Tanıtımda bir emekli yazısı var ama ben onu söylemek istemiyorum, lütfen bağışlayınız. Çünkü siz hayattan emekli olmuyorsunuz ki, niye söyleyelim?
Görevimden emekli oldum. Yani 43 yıl 10 ay hizmetten sonra.
Evet. Yazmaya ve yaşamaya devam ediyorsunuz.
O devam edecek efendim. Yani en önemli olan akıl. Akıl başta kaldıkça yazacağız, çizeceğiz, konuşacağız. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Buna bir engel yok. Aslında engel herkeste var. Örneğin temin işte unutmaktan konuştuk. Yani bakıyorsunuz bir şeyi unutmaya başlıyorsunuz. Kimileri resim yapamıyor, kimileri rahat yürüyemiyor, çabucak yoruluyor, yine benim gibi. Yani bunlar var ama tabii bizim dikkatimizi çeken görme engelli olma, işitme engelli olma, zihinsel engelli olma. Bunlar dikkati daha çok çekiyor. Hı hı. Öbürleri ise fazla dikkat edilmiyor.
Evet.
Yalnız bir engelsizlik olayı var, müzikte yok. Müzik dediğimiz zaman hiçbir engel yok. Hatta şunu söyleyeyim size. İşitme duyusundan yoksun olma bile müziği bütünüyle engelleyemiyor. Bir ölçüde engelliyor. Bu köşede inşallah Beethoven'dan söz edeceğiz. O zaman bu söylediğim daha da açığa çıkacak. Benim burada amacım, değerli yapımcımızın isteği üzerinde iki şey. Birisi engellileri tanıtmak, yani müzik yapan engellileri tanıtmak. Her alanda müzikçi var. Hafif müzikte, geleneksel Türk müziğinde, evrensel müzikte. Burada onlardan örnekler çalmaya çalışacağım. Bir de şu çok önemli. Müzik engelli insanları yüreklendiren bir sanat dalı. Yani müzik dinlediği zaman engelliler onun sayesinde engellerini aşma yolunda büyük bir adım atmış oluyorlar. Hatta biliyorsunuz zihinsel engellilerin müzikle çok yakından ilgilendikleri ve ondan son derece tad aldıkları bir gerçek. Tabii görme engelliler için ya da diğer engelli türleri için de müzik yüreklendirici bir şey. O bakımdan bu köşeye geldiğim zaman bir açıdan da onları yüreklendirmeye, onlara müziği sevdirmeye, müzik dinlememiş olanları veya fazla dinleme alışkanlığı olmayanları da bu sanata özendirmeye çalışacağım.
Evet.
Çalacağım yapıtlarla.
Sayın Kütahyalı, sohbetimize devam ediyoruz ama biraz sizinle ilgili minik notları da paylaşalım. Dinleyicilerimize anlatalım. Sayın Önder Kütahyalı kimdir? Başka neler yapıyor, nelerle uğraşıyor?
Efendim, ben Tire doğumluyum. 1936 tarihinde orada doğmuşum. Ve gözlerimi o hafta, yani doğduğum hafta yitirmişim. Yani anadan doğma görme engelli sayılıyor. 5 evet. yaşına kadar olanlar. Bu durumda ben gerçekten doğuştan görme engelli sayılıyorum. 10 yaşında okula başladım İzmir'de. Sonra Ankara'da bitirdim ilkokulu. 1952'de Devlet Konservatuvarı'na girdim. 8 yıl orada okudum. Necdet Remzi Atak'ın keman sınıfında. 60 yılında da İzmir'e geldim. 2004'e kadar İzmir Devlet Konservatuvarı'na hizmet ettim. Daha sonra biliyorsunuz konservatuvarlar üniversite kapsamına alındığı zaman 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olduk biz. 1987'de doçent unvanı verdiler bana. Daha sonra kendi emeğimle, kendi hazırladığım dosyalarla 1999'da profesörlüğe yükseltildim. İşte böyle efendim. Yani evet. Emekli oldum. İlk kitaplarım var.
İlk profesörlerdensiniz değil mi?
İlk profesör.
Evet.
Daha önce değerli hocamız, rahmetli hocamız, doçent doktor Mithat Enç vardı. Hı hı. Fakat Mithat Hoca doçent olarak emekli oldu. Bir ruh bilim uzmanıydı. Hı hı. Ve değerli bir eğitimciydi. Ben ise ilk defa profesör olmuş oldum. Dünyada başka görme engelli profesörler de var. Fakat Türkiye'de inşallah benden sonra başka profesörler de gelecek.
Eminiz mutlaka bu enerjiyle gelecektir.
İnşallah.
Köşemizin özelliklerini paylaştık dinleyicilerimizle.
Evet.
Bugün kimi konuk edeceksiniz?
Efendim bugün Rodrigo ile başlamak istiyorum. Tabii Rodrigo'yu henüz açıklamayacağım. İlk müzik örneği olarak ondan sadece bir şey çalmak istiyorum. Rodrigo biliyorsunuz görme engelli bir bestecidir. Aynı zamanda çok iyi bir piyanisttir. Onun gitar ve orkestra için Soylu Bir Bay için Fantezi adlı bir parçası var, süiti var. O Fantezi'den İspanyol dansını çalacağım. Çalan sanatçı Carlos Bonel adında bir gitarcı. Londra Krallık Filarmoni Orkestrası'nı Şef Jacek Kaspki, Çekçe bir şey söyleyemiyorum, Kaspki adında bir şef yönetiyor. Dinleyeceğimiz bölüm Suite'in 3. bölümü. Bir İspanyol dansı. Şimdilik bu kadar efendim. Yine görüşmek üzere diyelim.
Yavaş
ve
yavaş
dinleyelim.
Yavaş yavaş müziğimiz geliyor.
Evet. Thank you.
Sayın Kütahyalı, dinlerken ne hissediyorsunuz?
Rodrigo İspanyol müziğini çok iyi kullanan bir besteci. İnsana mutluluk veriyor yazdığı şeyler. Kendisi de piyano içinde yapıtları var. Yalnız gitarcılar eleştiriyorlar. Gitarı tam tekniğini bilmediği için, gitar çalmıyor çünkü. Zor şeyler yazıyormuş gitara. Çalmakta güçlük çekiyorlarmış. Bir ilginç olabilir belki dinleyicilerimiz için. İki defa Türkiye'ye geldi. Bir 1952'de. Hatta konservatuvara o yıl biz yeni girmiştik. Bir odada piyano çalışıyordu. Bir müdür yardımcısı arkadaşımızdan dedi, rica ettik bizi tanıştır diye. Küçücük elleri vardı, elimizi sıktı. Biz dedik görme engelliyiz. Yarın dedi yemeğe geleceğim. O zaman bol bol konuşuruz. Ama öğle yemeğine ya geldi, bizi unuttu ya da gelmedi. Yani görüşemedik. Bir de 72 yılında gelmiş. 1952'de İzmir'e de gelmiş. Burada Selahattin Göktepe hoca vardı rahmetli. Konserler düzenlerdi. Onun düzenlediği konserlere katılmış. Ve Selahattin Bey ona bir takım şeyler anlatmış. Yani İzmir'deki müzik etkinlikleri hakkında. Demiş ki orkestranız var mı? Yok demiş Selahattin Hoca. O zaman demiş orkestra olmadan halka müziği sevdirmek, körlere rengi anlatmak kadar imkansızdır demiş. Mutlaka orkestranız olması gerekir demiş. Çok şükür şimdi keşke gelseydi. Gayet güzel bir orkestramız var biliyorsunuz. İzmir Devlet Senfoni Orkestramız, opera kurumumuz. Yani Rodrigo'nun öğütlediği şeylere kavuşmuş olduk İzmir'de. Rodrigo 19. yüzyıl eğilimli bir besteci. Yazdığı müzik 19. yüzyılın, 18. yüzyılın dilini konuşuyor. Yani 20. yüzyılın bestecisi olduğu halde çağdaş bir besteci değil. Fakat zaman zaman çağdaş etkiler de görülebiliyor yapıtlarında. Fakat onları kullanmakta son derece eli sıkı bir yaratıcı. Ve kendisi de bunu itiraf ediyormuş. Yani bir arkadaşımıza demiş ki ben Schönberg'in ileri müzik tekniğini kullanarak bir piyano parçası yazmış. Bak demiş hiçbir şeye benzedi mi bu demiş. Yani olmuyor demiş. Yani ben 19. yüzyıl müziğini yazabiliyorum. Ruhum orada demiş. Gerçekten öyle. Ama o da güzel. Örneğin bu dinlediğimiz parça sanıyorum dinleyicilerimizin hoşuna gitmiştir.
Mutlaka. Eskinin renklerini bir şekilde demek ki korumayı çımartmayı seviyor Rodrigo. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Sesinizdeki o hoş notalarla ve öykülerle yine stüdyomuzda buluşmak
İnşallah,
istiyoruz.
İnşallah. En kısa zamanda buluşmak üzere diyelim efendim.
Engelli panosu.
Sevgili dinleyiciler, bu bölümde de sizden gelen duyurulara yer vermek istiyoruz. Lütfen bize engellikosu@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Notlarınızı heyecanla bekliyoruz. İşte ilk haberimiz engellere rağmen fotoğraf sergisi. İstanbul Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Serdar Bilgin'in çektiği 22 engelliyi konu olan fotoğraflar sergileniyor. 15 Ocak Pazartesi günü açılan sergi 30 Ocak Salı gününe kadar gezilebilecek. Diğer haberimiz ise şöyle, engellilere de uygun umumi tuvalet yapıldı. İzmir'in Alsancak semtinde engellilerin de kullanabileceği umumi tuvalet yaptırıldı. Konak Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptırılan tuvaletin önemli bir eksikliği giderdiği belirtildi. Konak Belediyesi yetkilileri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de yeni umumi tuvalet yapıldığını ve çok yakında hizmete gireceğini söyledi. Yetkililer ayrıca ihtiyaç belirlenen semtlerde umumi tuvalet yapımının yıl içinde devam edeceğini, açılan tuvaletlerin ücretsiz olduğunu belirtti. Zihinsel engelli öğrencilerin okuduğu Iğdır Eğitim ve Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi yeni oluşturulan kütüphanelerine desteğinizi bekliyor sevgili dinleyiciler. İşte okul müdürümüz Iğdır Eğitim Uygulama Okulu İş Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Suat Vural telefon attığımızda. Alo.
Alo.
Merhaba Sayın Vural.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Iğdır'dan Suat Vural, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü. Tüm dinleyicilere ve radyo çalışanlara sevgiler, selamlar. Iğdır'da zihinsel engellere hizmet veren bir okuluz. Okulumuzun açılışının ikinci yılı. Arçelik bayisi tarafından okulumuza güzel bir kütüphane yaptırıldı. Fakat hiç kitabımız yok. Arkadaşlarımızla bir karar aldık. Yurdumuzun her köşesine yardım talebinde bulunduk. Ve tahmin ettiğimizin üzerinde ilgiyle karşılandık. Herkese çok teşekkür ediyorum. İlimizden duyarlı insanlarımız okulumuzu aramaya devam ediyor. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizden imkanları dahilinde okulumuza, yani Iğdır Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'ne kitap ve kırtasiye yardım talebinde bulunuyoruz.
Evet, Sayın Vural, izin verirseniz, siz zihinsel engellilere eğitim veren bir okulsunuz.
Evet.
Kütüphanenize çocuk kitapları, ansiklopediler, roman, öykü, şiir kitapları, eğitim, oyun, çizgi film kompakt diskleri, yeni ya da örselenmemiş her tür eğitim malzemesi ve oyuncak istiyorsunuz.
Evet.
Biraz bu oyuncağı açar mısınız? Bu eğitim sırasında nasıl bir katkısı, nasıl bir desteği oluyor? Ne sağlıyor size?
Evet, oyuncak bizim öğrencilerimiz zihinsel engelli olduğu için zeka seviyeleri, IQ'leri 2-3 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip. Bizim eğitim materyallerimizin çoğusu zaten oyuncaklardan oluşmaktadır.
Evet.
Yap boz, işte trafik materyalleri, günlük yaşamlarında çocukların faydalanabilecekleri trafik setleri olabilir, yapbozlar olabilir. Bunun dışında görsel olarak faydalanabileceğimiz eğitim CD'leri olabilir. Yani kısaca okul öncesiyle ana sınıfı öğrencilerinin kullandığı eğitim materyalleri diyebiliriz.
Hemen adresinizi paylaşalım dinleyicilerimizle. Iğdır Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bağlar Mahallesi, evet. Kırkevler Caddesi, Iğdır bir evet. Mektup adresimiz. Telefon numaramız da 226-08-46, aynı numara faks olarak da kullanılıyor. Evet. Evet. 476 Iğdır'ın alan kodu, evet. 226-08-46. Bir elektronik posta adresimiz var, onu da isterseniz siz veriniz lütfen, evet. Sayın Vural.
Sevural 0094@hotmail.com
adresinden size ulaşabilirler.
Evet.
50 öğrenciniz var.
Şu anda 50 öğrencimiz var. Okulumuz açılışının ikinci yılında, fakat talep fazla. Sıraya koyduğumuz öğrenciler var. imkanlarımız dahilinde bir dahaki yıl öğrenci sayımızı artırmayı düşünüyoruz.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
İlgi alakanıza.
Estağfurullah, rica ederiz Sayın Murat.
İyi günler, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, İşkur duyurularımız var sırada. Hemen onları paylaşmak istiyoruz dinleyicilerimizle. Resmi gazetede 9 Ocak 2007'de yayınlandı. Türkiye İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü'nden, Irmak Kasabası Belediye Başkanlığı'ndan bir talep var. Özürlü statüsünde beden işçisi aranıyor. Bir kişi ilkokul mezunu olması şart. Var. 23 Ocak 2007 tarihine kadar başvuruda bulunabilir bu adrese. 18 yaşından gün almış olmak bir diğer şart. İkinci haberimizde yine Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü'nden 9 Ocak 2007 tarihinde 26398 sayıyla yayınlanan bu haber. Mersin İl Müdürlüğü Mersin Su ve Kanalizasyon Kamu Kuruluşu'ndan bir beden işçisi, 5 kişi istiyorlar özürlü olarak. Lise ve denge okul şartı aranıyor. Yine son başvuru tarihi 23 Ocak 2007. 2004 ve 2006 KPSS sonuç belgesinin bir örneğiyle başvuruda bulunulması gerekiyor.
Ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın?
Engel sizsiniz. Engel sizsiniz.
Daha lisenin ilk yıllarında boyu 1.80'i bulmuştu. Hani ince uzun dal gibi derler ya. Yo, dal çıt diye kırılıverir. İnce uzun çelik tel gibi esnek ve güçlüydü. Lisemizin atletizm takımının en gözde sporcusuydu. Onun sayesinde 110 metre engelli, 100 ve 200 metre yarışlarında madalyalarımız garantiydi. 100 ve 200 metre yarışlarında geçildiği, gümüş veya bronz madalya aldığı olurdu ama 110 metre engellide geçildiğini asla göremezdiniz. Okulumuzun en güzel kızına aşıktı. Aslında şöyle demem gerekiyor, ben dahil okuldaki tüm erkeklerin aşık olduğu kıza aşıktı. Hepimiz gibi o da bir gün şansını denemeye karar vermiş ve kıza yaklaşıp duygularını açmış. Kız alaylı bir hayretle kaşlarını kaldırıp "Sen de mi?" demiş. Öyle ya, okulumuzun en yakışıklılarından biri değildi o. Aslında bunu da şöyle söylemem gerekiyor, pek de yakışıklı sayılmazdı. Bu da olmadı. Ama bundan daha kötüsünü de söyleyemem onun için. Neyse. Kız alaylı şaşkınlığının ardından peşindeki onca yakışıklıyı ve onun 110 metre engelli yarışındaki başarısını ima ederek "Engelleri aş da gel" demiş ve kahkahalar atarak uzaklaşmış. Engelleri aş da gel. Bu söz o günlerde aylarca dilimize sakız olmuştu. Bir gün 110 metre engelli yarışındaki bu şaşmaz başarısının sırrını sormuştum ona. dudaklarını bükerek omuzlarını silkmiş. "Bilmem, önümde bir engel varsa onu önce ben aşmalıyım," deyip hemen ardından yüzünde hınzır bir ifadeyle eklemişti: "Hem galiba engelleri de pek yüksek yapmıyorlar." Geçen gün 15 yıl önceki bu konuşmamızı hatırlattım ona. Yine dudaklarını bükerek omuzlarını silkti. "O zamanlar 40 santim daha uzundum," dedi ve koltuğunun yanındaki takma bacaklarına uzanırken de yüzünde yine 15 yıl önceki o hınzır ifadeyle ekledi: "Aslında hala aynı kafadayım ha. Ama engeller 40 santim daha alçak olursa." Odamın önündeki koridorda uzaklaşan kahkahası ve takma bacaklarından gelen tıkırtılar yankılanırken ben de hala kahkahalarla gülüyordum. Ama gözlerimden boşalan yaşlara da engel olamıyordum. Ne yapayım? Ben onun kadar güçlü değilim. Engelleri onun kadar kolay aşamıyorum. Lise son sınıftayken okulumuzun düzenlediği bir gezi sırasında geçirdiğimiz trafik kazasında her iki bacağının da dizden aşağısını kaybetti. Ölen iki arkadaşımız dışında en büyük kayba uğrayan oydu. Ben çok şanslıydım. Kazayı birkaç sıyrıkla atlatmıştım ama ölen iki arkadaşımızın ve onun kayıplarının acısını içimden hiç atamadım. O ne mi yaptı? Kazadan 3 ay sonra, ne yapayım? Ancak 3 ay sonra kapandığım odamdan çıkmaya cesaret edebildim. Evet, 3 ay sonra hastaneye onu görmeye gittiğimde, inanmayacaksınız, ne yapıyordu biliyor musunuz? Fizik tedavi gördüğü ünitenin arkasındaki bahçede, ellerinin üstünde amuda kalkmış, birkaç küçük çocuğa çıtalardan yaptığı sembolik engelleri aşarak gösteri yapıyordu. Beni görür görmez ellerinin üstünde yürüyerek yanıma geldi ve ne dese beğenirsiniz? "Gördüğün gibi ellerimle ayaklarımın yer değiştirmesi pek sorun yaratmadı. Ama başım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim." Kazadan sonra ilk defa güldüm. Hem de kahkahalarla. Anlayacağınız, karşılaştığı o devasa engeli çoktan aşmıştı. Az önce dedim ya, onun engelli yarışta geçildiğini asla göremezsiniz. Her yıl o acı kazanın yıl dönümünde ölen arkadaşlarımızın mezarlarının başında buluşuruz ve o gün beni güldürmeden yanımdan asla ayrılmaz. Engelleri aş da gel. Aha, şimdi bu sözü söyleyen kız ne oldu? Onu merak ediyorsunuzdur. Dedim ya, onun engelli yarışlarda geçildiğini asla göremezsiniz. Siz onun 40 santim daha alçak olmalı dediğine bakmayın. Bütün amacı beni güldürmek. Ben dahil 3-5 yakışıklı, 40 santimlik kayba rağmen de olsa, ha, nedir ki onun için? Şimdi aslanlar gibi bir oğulları ve dünyalar güzeli bir kızları var.
Ufuk Baltacı yazdı, Gürol Tombul seslendirdi.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Eğer siz internetle ilgileniyorsanız veya bir yakınınız sizinle birlikte, Türkiye Sakatlar Derneği Fiziksel Engelliler Vakfı İzmir Görme Engelliler Kitaplığında dolaşmak istiyorsa, engelli koşu programıyla karşılaşmak istiyorsanız işte doğru adrestesiniz. En iyisi biz size engel olmayalım, çünkü haftaya çarşambaya kadar yapacak çok işiniz var. Örneğin sözcükler oluşturacaksınız ve onu cümlelerle bize göndereceksiniz. engellikosu@trt.net.tr sorularınızı bekliyoruz. Bugünden hazırlanın. Hukuk köşesinde Cafer Tüzün bizimle birlikte olacak. Bizi hafta içi 411 42 69 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz. 232 İzmir alan kodunu eklemeyi unutmayarak tabii ki. TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu Programı 35220 Alsancak İzmir mektup adresimiz. Programı Ahmet Büyükçulhacı hazırladı. Kumanda masasında Nurşen Gazi vardı. Programı sunan İffet Diler. Bir kez aynaya bakın. Bakalım en korkak içinizdeki hangisi?
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.